Yarın Yeşil Saatler programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Adnan Bey.
Hoş bulduk.
Akşam oldu yanıyor, romanın ışıkları. Akşam oldu yanıyor, ak çeker ışıkları. Çok hoşuma geliyor yarın bakışları. Çok hoşuma geliyor yarın bakışları. Öyle güzel yandım ben severim canım. İki can bir sevme canla geçerim. Seni kırarım alemdesin alem. Alın seni kırarım alemdesin alem.
Evet, dinliyorum.
Kardeşlerimizin faaliyetlerinden haberler vardı. 7 Mayıs Pazar günü Bandırma'da sizin kitaplarınızdan 32 adet ücretsiz olarak dağıtmış kardeşlerimiz. Geçtiğimiz günlerde kardeşlerimiz Hatay'ın Dört Yolu ilçesinde 320 adet eserinizi halkımıza armağan etmişler. Kardeşlerimiz İzmir'in Konak Meydanı, Bornova Atatürk Parkı, Göztepe sahili ve Narlıdere semtlerinde kitaplarınızı hediye etmişler halkımıza. Kardeşlerimiz 6 Mayıs'ta Eyüp AK Parti, CHP ve MHP ilçe başkanlıklarına İngiliz Derin Devlet'in İç Yüzü kitabını vermişler. 9 Mayıs'ta da Cevizli Bağ'da 60 adet Müşrikler istemese de Hazreti Mehdi kitabınızı dağıtmışlar. Kardeşlerimiz geçtiğimiz hafta boyunca Ankara'nın birçok yerinde toplam 1850 İman Hakikati broşürü ve 115 adet Harun Yahya eseri dağıtmışlar. Dağıtım yaptıkları semtler şöyle: Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Aktepe, Bakanlıklar, Keçiören, Bağlarbaşı Mahallesi, Batıkent, Ümitköy Batı Merkez ve Dışkapı. Ayrıca İman Hakikatleri kepslerinden okulda öğrencilerin iman hakikatlerine yönelmesi ve düşünmesi için bir köşe hazırlamışlar. Bu pano öğrencilerin çok ilgisini çekmiş. 2 Mayıs günü Konya'da 15 adet eseriniz dağıtılmış. Adapazarı merkez civarında A9 TV broşür dağıtımı yapmış bir kardeşimiz cumartesi günü. 13 Mayıs tarihinde Malatya Kitap Fuarı'nda yazar Yunus Arıkan, yazar Profesör Mehmet Kubat ve Hanifi Avcı'ya eserlerinizden hediye etmiş kardeşlerimiz. Geçtiğimiz hafta içinde Adana'da kitaplarınızın dağıtımı yapılmış. Erzurumlu kardeşlerimiz Allah Akılla Bilinir ve Evrimin Fosilleri Yenilişi kitaplarınızdan 2000 adet halka armağan etmişler.
Her yeri nurlandırmış, ışıklandırmışlar. Çok güzel olmuş.
Evet, maşallah.
Bu çete kim? Yanaştır bakayım şunu. Yaklaştır, yaklaştır. Yani durumu anlamaya çalışıyor. Mahalleye gelen bunlar kim bu yabancılar? Durumu anladıktan sonra mesele yok. İngiliz Derin Devleti'ni bitireceğim diyorsun yani. Hem de tek başına. Cenk Karlı. Deccaliyet tek başına Mehdi tarafından bitiriliyor. Ben tek başına bitireceğim demedim. Mehdi vesilesiyle bitirilecek dedim. Kardeşlerimizle, ben de Mehdi'yete destek olarak, kardeşlerimiz destek olarak o şekilde bitireceğiz dedim. Ama Peygamberimiz tek başınaydı ama etrafında sahabileri vardı. Hiçbir zaman için müminler tek olmaz. Başörtü yok, çarşaf var. Nasıl oluyor anlamadım. Sevda yardımcı. Kur'an'da başörtüsü diye bir kelime yok. Nur suresinde başörtüsü geçmiyor. Bütün vücudu örten cilbap vardır, çarşaf vardır. Kadınlara sarkıntılık yapılması tehlikesi olduğunda, onlara güvenlik imkanı sağlanmadığında yoksa, kadınlar kendilerini çarşafla korurlar. Her taraflarını örterler, yüzleri dahil. Belki bir gözü açıktır yahut iki gözü açıktır görebilmek için. O kadar. Eli, ayağı, her yeri kapalıdır. O şekilde bir yerden bir yere gider. Mümin olduğunu vurgular yani. Kendisine laf atılmasını böylece engeller yahut daha kötü hareketlerin yapılmasını engeller. İmam Ali radıyallahu anh şöyle buyurdu. İmam Mehdi tüm yaratılmışların mahbubudur, sevgilisidir. Allah onun vesilesiyle sevgisizlik ve samimiyetsizlik fitnesini dünyada söndürür. Demek ki sevgi ve samimiyet öğretecek Mehdi. Siyasette alakası yok. Öyle olsaydı siyasetle ilgilenecek derdi Peygamberimiz. Ne diyor? Sevgiyi ve samimiyet öğretecek diyor.
Thank you.
çölde gülüm sona gelişi.
Evet, dinliyorum.
Trump dünyanın en büyük Hristiyan üniversitesi olarak bilinen Liberty Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada "Biz Amerika'da hükümete değil Tanrı'ya taparız" açıklamasında bulundu. ABD'nin her zaman için rüyaların diyarı olduğunu, ABD'lilerin de gerçekten inançlı insanlar olduklarını söyleyen Trump, "Kurucularımız bağımsızlık bildirgesini kaleme alırken yaratıcımızdan 4 kere bahsetti. Çünkü biz Amerika'da hükümete tapmayız, Tanrı'ya taparız" dedi.
Güzel, iyi konuşmuş. Evet, dinliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'da Türkiye IŞİD'e karşı gerekeni yapmadığı iftirası atılmaya çalışıldığını, oysa bu örgüte karşı en büyük mücadeleyi Türkiye'nin verdiğini belirtti. Şöyle devam etti: "Başından beri niçin Tayyip Erdoğan Batı basınının olduğu gibi DAEŞ'in de hedefindedir? DAEŞ'in hedefinde ben varım, kendi yayın organlarında benim boy boy resimlerim var. Bu iftirayı atanların bu yayın organlarında resimleri var mı? Yok. Biz inandığımız şeyi inandığımız şekilde yaparız" dedi.
Ya onlar münasebetsiz, aklı zayıf adamlar. Hiç kale dahi almasın. Olur mu? DAEŞ Tayyip Hoca'yı direkt haşa zındık ilan ediyor. Katli vacip diyor. Katli için fetva çıkarıyor. Adamlar gözü dönmüş şekilde karşılar, oturmuş. Dostlar işte birbirini destekliyorlar diyor. Öyle bir şey yok. Buna cevap dahi verilmez. Evet, dinliyorum.
Zenci bebek resimlerimiz var.
Aa, hakikaten bayağı güzel.
Evet, maşallah.
Allah Allah, hayret.
Aa, maşallah.
Bu nedir böyle ya, bayağı tatlı. Maşallah. Allah Allah, evet, çok güzel. Bu babası beyaz oluyor herhalde, değil mi onların? Trump 3 yer ziyaret edecekmiş: Mekke, Vatikan ve Kudüs. Güzel. Etiketimiz yok, bir etiket yapalım. Selam, sevgi, kardeşlik diyelim. Selam, sevgi, kardeşlik. Çünkü selam demek barış,
evet.
Esenlik demek. Evet, selam, sevgi, kardeşlik. Etiketimiz olsun. Evet, dinliyorum.
Putin sorulan bir soru üzerine Rusya'nın Suriyeli Kürtlere silah desteği verme ihtiyacı duymadığını belirterek, "Başka ülkelerin aksine Kürt gruplara silah göndermiyoruz. Onların da bizim göndereceğimiz silahlara özellikle gereksinim yok. Zira silah alacak başka kaynakları var. Bu konuyu Sayın Erdoğan'la konuştuk. Soçi'de bir araya geldiğimizde bu konudaki endişelerini anlattı. IŞİD'le mücadelede Kürtlerle iletişim halinde olacağız ama Türkiye'nin endişelenmesini gerektirecek bir durum yok" diye konuştu.
Tamam. Ama bir PKK devleti oldu olacak gibi görünüyor.
Evet.
Sonra Türkiye'nin başına bela oluyor. Çünkü öyle bir yapılanma Türkiye için PKK ablukasının daha da artması demektir. Kabul edilebilir bir yanı yok. Ama tabii Türkiye iyi hazırlık yapıp bir gecede PKK sorununu kökten bitirecek bir güce sahip olması lazım. Yani bir gecenin belirli bir saatinde, mesela saat akşam 12'den sabah 6'ya kadar güneş doğmadan bitirmesi lazım. Boydan boya tamamen bölgenin tamamında böyle bir güce sahip olması lazım. Amerikan askerlerinin güvenliği sağlanır. Rus askeri onun da güvenliği sağlanır. Ama diğerlerin hepsi tutuklanır. Yalnız PKK'dan sürekli Rus silahları çıkıyor. Buna karşı Rusya'nın bir önlem alması gerekir. Erbakan hocamızın zamanında Erbakan yaşlandı, gençlere imkan tanısın diyerek Erbakan'ı devirmeye çalışmışlardı. Bütün gücümle Erbakan hocamı savundum. En az 200 bin kişi falan karşıma aldım. Adamlar bana bayağı öfkelendiler. Buna rağmen Erbakan hocayı korudum. Onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Erbakan hoca sonunda Saadet Partisi'nin başına geçti. O şekilde şehit oldu sonunda. Her zaman onur diyeceğim bir konu bu. En yakın bilinen adamlar bile birçoğu ona karşı tavır aldılar. Milli Gazete'de yazıları yayınlanmadı. İsmi çıkarıldı, resmi çıkarıldı. Ve bir tek o değil, Milli Selamet Partisi'nin yani Saadet Partisi'nin gençlik yapılanmalarında da aynı netice oluştu. Milli Görüş Teşkilatı'nda da Erbakan'ın ismi, resmi, yazıları çıkarıldı. Ben buna karşı şiddetle mücadele ettim, ilmi. Sonunda da Allah'a çok şükür başarılı olduk. Ama ben binlerce insanı karşıma aldım. Benim için hak önemlidir. Batıl hiçbir zaman için beni yıldırmaz. Saadet Partisi'nin listesinden Erbakan'ın ismi çıkarılmıştı. Ben uğraştım, yeniden eklettirdim. Milli Gazete'de Erbakan Hoca aleyhine haberler yayınlanıyordu. Benim uyarılarımdan sonra bu ekip Milli Gazete'den uzaklaştırıldı. Rahmetli şehidimiz Muhsin Yazıcı oğlu bulundu diye aramayı bırakmışlardı. Ben aramaya devam etmelerini söyledim. Sabaha kadar uğraştım. İnanmadım bulunduğuna. Israrla arama talimatında bulundum. Herkese söyledim. Telefon ettik. İhbarlarda bulunduk. Sabah ertesi gün öğlenden akşama kadar sürekli uğraştım. Muhsin Yazıcıoğlu şehidimize bu yapılanın suikast olduğunu ilk ben söyledim. Israrla suikast olduğunu savundum. Yıllarca da savundum. Halen de savunuyorum.
Dikkatli olsun liderler.
Evet, bir lideri vuracaklar dedim. Vurabilirler dedim. Ben Tayyip Hoca'ya bir şey yapacaklar zannettim. Kurşun geçirmez camın arkasından konuşsun dedim Tayyip Hocam.
Evet.
Hatırlıyorsunuz.
Evet.
Kurşun geçirmez camın arkasından konuşsun. Bir lidere suikast yapılacak dedim. Çünkü duyuldu o devirde.
Evet.
Herkes biliyordu. Aramalar birçok yerde ağırdan alınıyordu. Ben hızlandırılması için her yere dilekçe verdim. Israrla üzerinde durdum. Gece gündüz televizyondan hızlandırıldı. Ama çok geç oldu tabii. Mesela Zaman Gazetesi Bediüzzaman hakkında tek bir yazı yazmıyordu. Ben uyardım. Gece yarısı saat 2'de, gece 1'de uyardım. Gece 2'de Said Nursi ile ilgili yazı çıkarttılar. Gece 2'de. Gezi olaylar olduğunda da hemen herkes Erdoğan gidecek, Tayyip Hoca gidecek diye düşünüyordu. Birçok kişi. Büyük bir, hepsi olmasa da büyük bir kitle öyle düşünüyordu. Yani ayaklanma başladı diye düşünüyorlardı. Hatta Tayyip Hoca'yı havalimanında karşılamaya bile gitmeyeceklerdi. O kadar korkmuşlardı. Biz çağrı yaptık ve o ayaklanmaya karşı geceli gündüzlü uğraştık. Yurt içinde, yurt dışında binlerce yazıyla bu ayaklanmanın bastırılmasında öncü rol aldık. Gezi olaylarında olayın bir komünist kalkışma olduğunu ilk ben söyledim. Gezi olaylarında bu devlete karşı ayaklanma dedim. Bunun suçu çok ağır. Mehmet olur bunun cezası dedim. Ondan sonra ortalık yatıştı. Bayağı coşmuştu birçok kişi. Devleti
evet.
Yıkmaya yönelik bu dedim.
Evet.
Turgut Özal'ın ölümünün normal olmadığını söyledim. Ondan sonra olaylar bu şekilde gelişti. Yoksa konu kapanmıştı. Suikast olabileceğini söyledim. Ondan sonra var. Ama daha hala aydınlığa kavuşmuş değil. Mesela Eşref Bitlis rahmetli helikopteri düşürüldü. Ben bu suikast dedim. Daha ilk gün. Ondan sonra suikast ihtimali üstüne duruldu. Helikopter düşer düşmez buzlanmadan oldu dediler. Daha saat hesabıyla. Ben bu suikast dedim. Bu kadar kısa sürede açıklama yapılmaz dedim. Mesela bu Gülen örgütünün Mehdiyet'ten İslam Birliği'nden uzaklaşıp başka bir yapıya doğru gittiğini 6-7 yıl önce ilk ben açıkladım.
Evet.
İsa Mesih'e karşı tavır aldığını, Müslümanlığa karşı tavır aldıklarını söyledim. Böyle giderse Allah başınıza bela verir, uğursuzluk gelir dedim. Mehdi'nin eliyle içinde sekine bulunan tabut, Teberiye Gölü'nden çıkarılır ve Beytül Makdis'te onun Mehdi'nin önüne getirilir. Yahudiler bunu görünce pek azı hariç çoğu Müslüman olurlar diyor Peygamberimiz. Bu yakında bunu göreceğiz. Teberiye Gölü'nden çıkarılacak o taş yığması var ya, onun görüntüsü vardı. Var mı onun sizde görüntüsü?
Bakalım.
Mesela Özal'ın vefatı için rahmetli Özal'da kalp krizi görüntüsü vermek çok kolaydı. Ben söylüyorum yani mesela potasyumla bunu çok rahat yapabilirler. Ama bir kere Özal'ın cesedinden DDT çıktı. Bu bir zehir. DDT'nin ne işi var? Kadmiyum çıktı, ağır metal. Bu da anormal. Mesela amerikyum ve polonyum radyoaktif madde çıktı. Yani bu zaten çok zor elde edilen, dünyada çok nadir bulunan maddeler. Amerikyum ve polonyum cesedinden çıktı. Bu çıkan dört madde de zehir. Bu dört zehir birden nasıl çıkıyor onda ya? Normal ölçülerde deniyor mu? Dördü birden nasıl bir arada bulunuyor? Yani değil mi? Çok acayiplik var. Mesela halbuki herhangi bir mezar açsınlar, bu dört zehir birden çıkmaz. Mesela amerikyum, olacak iş değil yani. Polonyum, olacak iş değil. Radyoaktif maddeler bunlar. DDT, ne işi var ya cesette DDT'nin? Mesela kadmiyum, ağır metal, o da çok zor. Bu konu bir daha araştırılması gerekir. Evet, sorular varsa dinliyorum.
Evet, var. Bir dakika hemen hazırlayalım. Gönül Hanım'ın sorusu var.
Evet.
Hocam, Hakan Bey, farklı düşüncedeki insanlara nasıl tebliğ yapabiliriz? Teşekkür ederim.
Gönül alıcı olmak lazım. Yani selamlayıcı, sevgi gösterten, yani kabili hitap olduğunu gösterten, tartışılabilir, konuşulabilir, makul bir insan olduğunu göstermek lazım. Böyle bazı hocalar var. Kaşı çatık, yüksekten bakan, asabi. Yani yanına varmak bile bir mesele. Dağlar benim der gibi bakıyor. Böyle olursa olmaz. Ama Müslüman mütevazi sevecen olursa, rahat konuşulabilen, kabili hitap olursa olur. Evet. Evet.
İzleyicimiz selam
var. Aleyküm selam. Kolamız gelsin rica ederim. Tamam.
Murat Bey bir soru yollamış size.
Evet.
Birçok ülkede elektrik ve su ücretsiz kullanılırken acaba neden Türkiye'de, yani bizim güzel ülkemizde elektrik ve su, eğitim ücretli, bunu sormak istiyorum ben.
Elektrik, su komünist ülkelerde ücretsiz oluyor ama sosyal devlet ilkesine göre olabilir de. ama Amerikalılarda işte Avrupalı falan bu mümkün değil. Türkiye'de İttihat-ı İslam anlayışı, İslam kardeşliği anlayışı pekiştiğinde oturduğunda makul olarak bunun olması lazım. Bir, sağlıktan para alınmaması lazım. Hiçbir şekilde. İki, işsizlik sigortası olması lazım. Yani işsiz adama ya iş ya para verilmesi lazım. Üç, su temizlik için zaruri bir şeydir. Sudan para alınmaz. Çünkü su olmadan temizlik olmaz. Su başka neye yarar? Değil mi? Yani bitkiye yarar ve insana yarar. Sudan para alınması bir mantığı yok. Su mutlaka bedava olması lazım. Elektrik de aydınlanmayı sağlıyor ve medeni ihtiyaçları sağlıyor. Ondan da para alınmaması gerekir. Öyle günlerde gelecektir. Yani köprüden geçişten para al, elektrikten para al, sudan para al, her şeyden para alınıyor şu an. Ama zamanı gelecek böyle hayati konularda para alınması diye bir konu olmayacak. Mesela normalde ekmek de belediye tarafından ücretsiz dağıtılması lazım. İhtiyacı olanlara. Çünkü hayati gıda bunlar. Mesela katık ona yetecek kadar peynir veyahut bir başka besleyici gıda da fakirlerin alması için ücretsiz dağıtılması lazım. Çünkü ekmek bulamayıp ölürse bütün toplum sorumlu olur. Veyahut 50 gram, 100 gram peynir bulamayıp ölürse bütün toplum sorumlu olur. Bir ekmek, 50 gram, 100 gram peynir bir insana verilebilir devlet tarafından. Gayet de makul. Çünkü adam kabul ediyor fakir olduğunu, öyle geliyor. Fazla da bir şey istemiyor. Bir ekmek, 100 gram da peynir istiyor. Canlı kalmak istiyor, yaşamak istiyor. Ondan para alınmaz. Çünkü adam diyecek ki ben açlıktan ölmek üzereyim. Ekmek alabilir miyim? Getir parayı al. Peynir alabilir miyim? Getir parayı al. Olmaz bu. Haram olur bu. Böyle şey olmaz. Adam öbür türlü açlıktan ölür. Mutlaka ücretsiz olarak verilmesi lazım. İşte Mehdi devrinin özelliği budur. Mehdi devrinde elektrik, su, yiyecek parasızdır. Mal, mesela evi olmaması diye bir konu yoktur. Adam mesela buzdolabı olmaması, çamaşır makinesi olması olmaz. Mehdi malı diyor, saymaksızın dağıtır. Yani acil ihtiyaç olan her şey. Ama mesela altın dağıtmıyor Mehdi. Mücevher dağıtmıyor. Ama mesela soba, kömür, odun, yiyecek, battaniye, ayakkabı, ceket, palto, bunların hepsi zaruri ihtiyaç. Çünkü aksinde ölüm tehlikesi var. Zaruri olan her şeyi dağıtacak Mehdi. Ama inşallah bunu bu hükümet zamanında da yaparız. Evet, dinliyorum.
Ne bir izleyicimizin sorusu var.
Paralel evren var mı?
Paralel evren ahirettir. Tabii ki var. Paralel evren ahirettir. Tabii ki var. Cennet alemi paralel evrendir. Tabii ki var. Şehitler alemi paralel evrendir. Tabii ki var. İç içe girmiş paralel evrenler vardır. Yani bir tane değil. Tek bir tane değil paralel evren. Onun paraleli, onun paraleli, paralel evren. İç içe geçmişlerdir paralel evrenler. O da mesela paralel evrenin içerisinde yaşıyor Hızır'da. Mesela melekler paralel evrende yaşar. Evet.
Serkan Bey bir soru yollamış.
Daha temiz bir çevre için ne tür önlemler alınabilir?
Halk da eğitilmesi lazım. Devlet de çok güçlü tedbir alınması lazım. Ben mesela bugün yolda gidiyordum. Adam arabanın içinden sigara paketini kaldırdı attı yolun kenarına gördüm. Uçtu. Yolun kenarında birkaç takla attı sigara paketi. Sonra bir kenarda oraya gitti. Şimdi bir başkası da atıyor. Bir başkası da yol boyunca gördüm bayağı bir şeyler var. Pet şişeler, şunlar, bunlar falan. Adam ne? Arabada tutmak istemiyor. Fıldırıp atıyor. Halbuki attığında kendi kalitesini bozmuş oluyor. Ve milyonlarca insanın kalitesini ve hayat yaşamını bozmuş oluyor. Yaşam kalitesini azaltmış oluyor. Kendi çocuğunun, kardeşinin, arkadaşlarının hepsinin yaşam kalitesini bozmuş oluyor. Halbuki onu alıp çöpe atsa, mesela kağıt olanı kağıt çöpü olması lazım. Pet şişe için o tarz ayrı çöp kutuları olması lazım. ekonomiye de muazzam katkı olur. Mesela kağıttan oluşan atıklar oraya. Mesela yağ atıkları belirli bir yere atıyor. Yağ atığı sanayide muazzam işe yarıyor. Her şeyde buna dikkat etmiyor. Mesela cam, cam şişe ayrı bir yere atılması lazım. Avrupa'da hiç çöp göremiyoruz. Ama Türkiye'de akıl almaz çöp var. Onun bir filmi vardı, görebiliyor muyuz?
İsteyelim filmini.
Bu Taberiye Gölü'nün altını filmi var mı?
Resim olarak var Taberiye Gölü'yle
ilgili. Göstert.
Tamam.
...60.000 ton ağırlığında düzgün kesilmiş taşlarla yığılı olduğu anlaşıldı. Yani özel sökülmüş kayalar. 60.000 ton ağırlığında.
Evet, resim yayınlayabiliriz.
Çapı 70 metre kadar. 10 metreye ulaşıyor yüksekliği.
Evet.
Yığma taş, yani özel sökülmüş, oraya getirilmiş, yığılmışlar. Koskoca kayalar. En az 4.000 yıllık. Tam Hazreti Musa dönemi. Yani evet, o sandığın saklandığı dönem. Ve alenen o taş yığının altında, bak peygamber de söylüyor. Böyle bir taş yığması oldu. 1400 yıl sonra ortaya çıktı peygamberimizden. Museviler de bilmiyor böyle bir taş yığması oldu Taberiye'de. Kimse bilmiyor. Hazreti Musa'nın aklını görüyor musun? Onun emriyle olmuş Allah-u Alem. Geceli gündüzü oraya kaya yığmışlar. O sandığı koyduktan sonra. Kim çıkarabilir onu oradan?
Evet, resimde de kayaları. Evet.
Bak kayaları görüyor musun?
Evet, maşallah.
Özel kesilmiş, özel sökülmüş kayalar. Bir de dev kayalar, öyle kaldırılacak gibi de değil. Böyle bazalt taşlar, sökülmüş taş. Evet, dinliyorum.
Yine bir izleyici sorumuz var.
İnsanın güvenilir olduğunu nasıl anlarız?
Bir insanın güvenilir olduğu,
bunu nasıl anlarız?
Ya işin doğrusu elinden yüzünden akar bir insan dürüstlüğü.
Mesela yani görür görmez hemen anlaşılıyor.
Yani inşallah. Yani ben mesela
yüzünüzden.
Tabii. Evet. Yani dürüst bir insan anlaşılmaz mı? Daha yüzüne bakar bakmadan nasıl? Ses tonundan, yüzündeki ifadeden, kılığından, kıyafetinden, oturup kalkmasından, her şeyden, üstündeki elektrikten hemen anlaşılır. Ama özellikle konuşmasından hemen anlaşılır. Yani kafalama yapan, üskançı olan tipler nasıl anlaşılıyor? Sahtekar nasıl anlaşılıyor? Mesela hırsız kılıklı diyorsun değil mi? Yani sahtekar kılıklı diyorsun. Elin yüzü her yere oynar. Allah onları rezil yaratmıştır zaten. Onlar kurtulamaz. O yüzündeki o ahmak damga suratında olur. Hemen anlaşılır. Mümin, efendi, aklı başında bir insan da yüzünden hemen anlaşılır. Fakat çok şeyinden anlaşılır. Yani cildi, gözündeki ifade, ses tonu, mimikleri, kıyafeti, oturması, kalkması, yemesi, içmesi, her şeyinden anlaşılır. Yani daha Türkçesi Allah ilham eder müminlere. Kalplerine ilham eder. Allah vahyeder. Yani tehlikeli bir insanı Allah insanların kalbine vahyeder. Güvenilir insan da kalbine vahyeder. Ama insanlar vicdansızlık yapar. Güvenilmez adama gider, güvenirler. Güvenilecek adama da güvenmezler. Ahir zamanın özelliği. Çünkü vicdansızlık yayılacağı için ahir zamanda vicdanların tam tersini yaparlar. Evet, dinliyorum.
ODTÜ'lü öğrenciler 7. ODTÜ Onur Yürüyüşü adı altında ODTÜ LGBT yani homoseksüel dayanışmasını kutladı. Yürüyüş boyunca homofobi ve transfobiye karşı sloganları atıldı. Kampüste başlayan yürüyüş stadyumda bitti. Fotoğrafları görebiliriz.
Ya, homoseksüellik çok aşağılayıcı bir şey. Yani bunu boş yere savunuyorlar. Kendilerine gereksiz yere küçük düşürüyorlar. homoseksüellik savunulacak bir yönü yok. Tiksinti verici bir eylem. Kur'an'da ahlaksızlık olduğu ve zulüm olduğu açık açık belirtiliyor. Dolayısıyla bu sapkın tavrı, fıtratı bozan tavrı, insana yakışmayacak tavrı savunmanın bir alemi yok. Savunsalar da her zaman marjinal kalacaklardır. Çok ayıp yapıyorlar. Çok çirkin yaptıkları. Evet, dinliyorum.
Sertaç Bey bir soru yollamış size.
Öğrencilerin bu kadar sınav stresine sokulması doğru mu?
Öğrencilerin kadar... sınav stresine evet. sokulması tabii ki çok yanlış. İlkokul çocuklarını, ortaokul çocuklarını bazılar için diyorum, bazı yerlerde adeta cehennem hayatı yaşatıyorlar. Sabahın köründe o çocuk kalkıyor. Bizim zamanımızda da öyle. İşte yakalıklar takılır, kolalı, önlük, siyah önlük giyilir. Elinde çantası, beslenme çantasıyla beraber sabahın köründe okula revan olur. Tahtalar sıra tahtaydı. Sıralar tahtadandı yani. Sert tahtanın üstünde çocuk oturuyor. Saatlerce ve seriti de kara tahta, tebeşir tozu, havasız ortam, yani mesela 50 öğrenci bir sınıfın içinde, ufacık bir oda, müthiş havasız, onların böyle güneşe, havaya, oksijene, harekete ihtiyaçları oldukları bir dönemde adeta kabus gibi bir hayat yaşıyorlar. Ortaokulda aynısı, lisede aynısı, hadi çıkarın kağıtları, imtihan olacaksınız. Kardeşim ne oluyor ya? Mesela Osmanlı tarihini öğretiyorsun. Getir filmi, aç perdeyi, sinema salonunda, açık havada hatta çocuklara göster. Gayet güzel akıllarında kalır. Genel kültürün önemini anlat, sanatın önemini anlat. Mesela fizik kullanacakları bilgiyi öğret. Kullanmayacağı bilgiyi niye öğretiyorsun çocuğa ya? Bir de genel kültür amaçlı öğret. Yani genel kültürün güzelliğini, genel kültürün onu nasıl güzelleştireceğini, nasıl klas hale getireceğini anlat. Bizim zamanımızı esas alayım, son derece kalitesiz, son derece yanlış, çocukları adeta dehşete düşüren bir eğitim politikası vardı. Ve muazzam stresle yaşardı çocuklar. İmtihan stresi, ilkokul bitirme imtihanı, ortaokul bitirme imtihanı, lise bitirme imtihanı, liseye giriş imtihanı, üniversiteye giriş imtihanı. Yani ayılan bayılanlar oluyor imtihanlarda ya. Yani bu kadar azap çektirmenin alemi ne? Mosmor oluyor çocuklar sıkıntıdan. Kazanamıyor, ayrıca bir azap çekiyor, elem çekiyor. Halbuki hayat neşeli olması lazım, sevinçli olması lazım. Yeteneklerine göre ta ilkokuldan itibaren ayrılabilirler. Mesela tıpsa, mühendislikse ona göre eğitilirler. Ve genel kültür ağırlıklı eğitilmeleri gerekir. Mesleki eğitimde ta başlangıçta yeteneklerine göre ayrıldıkları için rahatça yönlendirmek mümkün olur. Evet.
İstanbul'dan bir kardeşimizin sorusu var size. Osman Topşir Bey'in.
Adnan Bey merhaba. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Gelenekçi hocaların aksine siz sürekli Kur'an'ın yeterliliğine vurgu yapıyorsunuz. Dinimizi tam yaşayabilmek için yalnızca Kur'an'a uymak yeterli midir?
Ya ben diyorum ya, üniversitedeyken böyle sarıklı bir adam vardı, Beyazıt'ta gezerdi. Yanağında ben var böyle. Uzun sakallı, cübbeli, yani garip görünümlü bir adamdı. Yanıma geldi. Hangi mezheptensin dedi. Ben Hanefiyim dedim. Yanlış yolda olduğunu farkında mısın sen dedi. Kur'an'a uyman lazım dedi. Sadece Kur'an'la hareket etmen lazım dedi. Peygamberin zamanında böyle bir şey yok dedi. Ya dedim adam herhalde sapık falan dedi. Böyle içimden geçirdim. Orada birisine sordum. Ya bu aman dediler, ya Allah seni esirgemiş dediler. Çok tehlikeli adam. Sakın ona yanaşma falan dediler. Ama adam dediğim söyle içime bir şüphe düşürdü. Yani ciddi şüphe düşürdü. Sonra diğer kişilerden de bunu duymaya başladım. Baktım Kur'an'da gösterdikleri ayetlerde Allah Allah. Kur'an alenen yeterli diyor Allah. Ya açıkça ama o kadar keskin vurgular yapıyor ki. Her şeyi diyor açık açık anlattık. Bol örnekle vurguladık. Ve tamam oldu diyor Allah. Hiçbir şey eksik bırakmadık diyor. Şimdi bu ifadeler varken arkasında diyor ki Cenab-ı Allah sadece seni Kur'an'dan sorgulayacağım diyor ahirette. Sizleri sadece Kur'an'dan sorgulayacağım. Şimdi elinde benim sadece Kur'an olacağına göre Allah diyecek ki ben seni sadece Kur'an'dan sorgulayacağımı söyledim mi, söylemedim mi? Söyledin ya Rabbi diyeceksin. Kur'an'da her şeyin olduğunu yazdın mı? Yazdın. Doğru. Her şeyi bol örnekten vurguladığımı söyledin mi? Söyledim diyecek. Buna rağmen sen niye başka yol aradın dese ben ne diyeyim? Hadi yol aradığımı kabul edelim. Hanefiyim diyeyim. Peki Şafii diyor ki bana senin yolun baştan sona yanlış diyor. Şafii. Bak onun için de hak mezhep diyorlar. Dikkat edin.
Evet.
Hak mezhep. Maliki diyor ki Şafii için bütün yolu boydan boya yanlış diyor. İmam Malik de diyor ki ya diyor üçünüzün yolu da tamamen yanlış, benimki doğru diyor. Ebu Hanife de diyor ki her üçünüzün yolu yanlış, benimki doğru diyor. İşte bu velanın içine düşmek demek. Demek ki neymiş? Sahabe dönemi gibi olacak. Sadece Kur'an'a göre oldun mu hiçbir sorun kalmıyor. Ya diyor Kur'an'da diyor mesela Midye'nin haram olduğu yazmıyor. Ne yapacağız o zaman diyor. Ya Allah aklını artırsın. Allah seni ıslah etsin. Allah hidayet versin. Yazmıyorsa ne demektir biliyor musun? Midye helal anlamına gelir. Allah Allah. İstakoz da yazmıyor diyor. Allah Allah. Ya demek ki helal. Olur mu ya diyor. Ya olur. Niye olmasın? Allah diyor sen niye olmasın? İnanamıyor ya. Allah'a güvenemiyor. Ya diyor Kur'an'a göre olduğunda İslam din çok kolay oluyor diyor. Olur mu öyle şey ya diyor. O kadar çoktu ki bak sorun gelenekçilere. Din alabildiğine kolay olur o zaman diyor. Öyle din mi olur ya diyor. Halbuki Allah diyor ki Hazreti İbrahim'in dini gibi kolaydır. Şeytan Allah'a sınırım. Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler dediler. Bak, Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler. Hazreti İbrahim'in dini gibi kolaydır diyor. Ve yine Cenab-ı Allah size kolaylık yolunu göstereceğim diyor. Kehf suresinde. Kolaylık olan da başarılı kılacağım diyor. Dolayısıyla Kur'an'ın yeterliliğini Allah söylüyor. Ama bir kere, iki kere, on kere değil. Defalarca vurguluyor. Allah'a adam inanamıyorsa sözüne yapacak bir şey yok. Allah öyle diyor ama diyor benim hocam da böyle diyor diyor. Ya hocana inanma, Allah'a inan. Şirk koşma hocanı. Allah diyor ki bak diliniz yalan alıştığı için şu helaldir, şu haramdır demeyin diyor. Bak diliniz yalan alıştığı için. Demek ki bu çok yayılacak Müslüman arasında yalana alışkınlık. Şu helaldir, bu haramdır. De ki bunların haram olduğuna dair şu haramların dışında bir ifade bulamıyorum de diyor Allah ayette. Bakıyoruz onun dışında bir ifade yok. Demek hepsi helal. Ya o kadar helal olur mu diyor Allah Allah. Sen ne istiyorsun ya? Çok fazla haram olması lazım diyor. Yok az haram var. Daha iyi işte daha ne istiyorsun ya? Mesela diyor ki Allah Araf Suresi 32'de. De ki Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti, mesela altın, gümüş, ipek, her şey. Ve temiz rızıkları, mesela ıstakoz, efendim, karides, her şey. Kim haram kılmıştır diyor Allah. Buradaki Hazreti Hoca Efendi Hazretleri diyorlar, göstertiyorlar. Allah onu yasaklıyor, bak kim haram kılmıştır diyor, Allah tehdit ediyor. Onu fıkıh alimleri yasaklıyor. Kur'an yasaklamıyor mu? Yasaklamıyor. Kur'an'da Allah böyle bir yasak getiriyor mu? Getirmiyor. Ama fıkıh alimleri yasaklamış. Bak de ki bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Şeytanın Allah'a sığınırım. Kıyamet günü ise yalnızca onlarındır. Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız diyor Allah. Ey iman edenler Allah'ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın. Ve haddi aşmayın. Şüphesiz Allah haddi aşanları sevmez. Adam haddi aşıyor işte. Allah'ın helal kıldığını haram kılıyor bak. Allah'ın sizin için helal kıldığı güzel şeylere. Mesela ipek, altın, yiyecekler. Bunları haram kılmayın diyor. Bak açık. Haram kılmayın. Haram kılıyor adam. Maide suresi 4'te mesela şeytan Allah'sının. Sana kendilerine neyin helal kılındığını sorarlar. Neler helal bize diyorlar. Halbuki sorma şekli yanlış. Neler haram demesi lazım. Neler helal diyor. Helal dersen milyonlarca helal var. Hangi birisini soruyorsun? De ki, bütün temiz şeyler size helal kılındı. Ucu bucağı yok. Allah'ın size öğrettiği gibi, öğretip yetiştirdiğiniz avcı hayvanların yakaladıklarından da üzerine Allah'ın adı anarak yiyin. Allah'tan korkup sakının, şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mesela tüfekle vuruyor, hayvan ölmüş. Onun da onu yerken diyor Allah'ın adını anarak yiyebilirsiniz diyor. Çünkü kesilmemiş o. Kesilmemiş ama onu da Allah'ın adını anarak yiyebilirsiniz diyor Allah. Mesela Zuhruf suresi 44'te şeytanla Allah'a sığınırım. Ve şüphesiz o Kur'an senin ve kavmin için, bak peygambere diyor Allah, senin. Sen sünneti göre hareket et mi bak. Senin ve kavmin için. Sen de sorumlusun diyor Allah peygambere. Senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz Kur'an'dan sorulacaksınız. Peygamber neden sorulacakmış? Kur'an'dan sorulacak. Ümmet neden? Kur'an'dan sorulacak. Hadisten sorulacak mıyız? Yok. Kur'an'dan sorulacaksınız diyor Allah işte. Açık. Hatta Furkan suresi 30'da Cenab-ı Allah şeytan Allah'a sığınırım diyor ki ve peygamber dedi ki Rabbim gerçekten benim bu kavmim Kur'an-ı Kerim'i terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Terk ettiler Kur'an'ı diyor. Şu anda da yaptıkları o işte. Kur'an yerine hadis getiriyorlar. Hayır dediler, biz atalarımız böyle yaparlarken bulduk. Onlara soruyoruz. Bizim hocalarımız, alimlerimiz böyle dedi diyorlar. Ya Kur'an'a göre hareket etsene. Allah'ın dediğine göre hareket etsene. Biz Kur'an'da hiçbir şeyi noksan bırakmadık diyor Allah. Ya adam da diyor ki ya olmaz olur mu? Çok noksan var diyor. Ya Allah noksan bırakmadık diyor, sen Allah'a güven. Olur mu diyor, örnek veriyor ya diyor, mesela şu yok Kur'an'da. Allah Allah yoksa yoktur. Bu da yoktu. Kardeşim sen uydurmuşsun demek ki, yok. Evet. Niye olmasını istiyorsun ya? Allah'a akıl mı veriyorsun haşa? Bak Nahl suresi 116'da Cenab-ı Allah şeytandan Allah'a sığınırım diyor ki dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal buna haram demeyin. Yani bol bol uydurmayın diyor. Gelenekçi hocalar için bunu söylüyor. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. Çünkü bak Maliki mezhebi ne diyor biliyor musun? Hanefi, Hanbeli ve Şafi. Üçü de yanlış yolda diyor. Hadislerini geçersiz, namaz kılma şekilleri de yanlış, helalleri haramlar da yanlış diyor. İmam-ı Hanefi diyor ki ya olur mu diyor, bunların üçü de bilmiyor diyor. Ben doğrusunu biliyorum diyor. İmam Şafi bilmiyor diyor. İmam Malik, İmam-ı Hanbel de bilmiyor, ben doğrusunu biliyorum diyor. Bunlar tamamen uydurma rivayetlere göre hareket etmişler. Tamamen yanlış dedikleri diyor. Benimki doğru diyor. Ya kardeşim burada bir anormallik yok mu? Çocuk olsa anlar bunu ya. Dördü de biri birbirini yalancılıkla itham ediyor demeyeyim de. Uydurma hadislere uymakla itham ediyorlar. Bunu yapacağına direkt Kur'an'a uysana ya mübarek. Bak İslam alemi mahvoldu bunun yüzünden. İslamofobinin gelişmesinin nedeni de bu. Bak andolsun diyor Cenab-ı Allah şeytanına Allah'a sığınırım. Biz Kur'an'ı öğüt alıp düşünmek için kolaylaştırdık. Bak öğüt alıp düşünmek için Kur'an'ı kolaylaştırdık. Adam diyor 40 yıl geçse biz Kur'an'ı anlamayız diyor. Ya Allah kolaylaştırdım diyor, anlarsınız diyor. Fakat öğüt alıp düşünen var mı diyor. Adam diyor ki ben de 40 yıl geçse diyor anlayamam ben zaten diyor. Allah diyor ki bak onu şeytanlar anlamaz diyor. Kavrayamaz diyor şeytanlar. Adam diyor ki ben diyor kavrayamıyorum, anlayamıyorum diyor. 40 yıl geçse anlayamam ben diyor. Ya sen kendini hale getiriyorsun, sen ne dediğini farkında mısın? De ki diyor bak şeytan Allah'a sığınırım Enam suresi 145'te de ki bana vahy yolunanlar içinde yiyen bir kimsenin yiyeceği şeyler için ölü eti, dökülen kan, domuz eti ki gerçekten bu murdardır ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir fısk dışında haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Ya niye oturup haram arıyorsun? Yoktu işte Allah. Bak yiyecekler içinde bunların dışında haram olan bir şey yok diyor. Olmaz diyor. Midye de haram diyor, sayı ıstakoz da haram. Yok şu kuşun etini yiyemezsin. Yok şunun etini yiyemezsin. Ya bırak. Allah öyle bir şey demiyor. Evet dinliyorum.
Ankara'dan İlker Türkmen Bey'in sorusu var size.
Adı Adnan Bey selam. Hazreti Mehdi'nin ikinci gaybet dönemi yaşandı mı? Ve zuhuru ikinci gaybet döneminden sonra mı olacak? Ve Mehdi talebelerindeki büyük ayıklanma olayı Hazreti Mehdi'nin bu ikinci gaybet dönemi sırasında mı yaşanacak? Teşekkür ederim.
Selamına aleyküm selam. Şimdi ben Mehdi'yi görmeden bir şey diyemem. Ama rivayetleri yorumlayacak olursak benim anladığım son devrindeyiz. Yani gaybetin bitmiş olması gerekiyor. Ama bilmiyorum, belki bundan sonra da olabilir. Ama muhtemelen geçmişte olmuş olması gerekiyor. Çünkü Mehdiyet'in 40 yıllık dönemi bitmek üzere. Yani 3-5 yıl kaldı. Yani hadislere göre. Muhtemelen gaybet dönemi geçti. Ayıklanma döneminde büyük bir bölümü geçmiş olabilir. Yani 40 yılda ayıklanma biter artık yani. Olmuştur. Ha, emin de olabilir miyiz? Olamayız. Belki son anda da bir gaybet olabilir. Hakikaten bir büyük bir ayıklanma da olabilir. Ben ancak tahminde bulunabilirim. Yani benim kanaatim olanlar olmuştur diye düşünüyorum. Ama olamaz mı? Rahatça da olabilir. Asıl bundan sonra da olabilir. Yani ortalı. Bir şey diyemem. Ayıklanma derken tabii o devrin, yani Mehdiyet devrinin özellikle biri de nitelikli münafık sadece Mehdi cemaatinden çıkar. Yani diğer cemaatlerden nitelikli münafık çıkmaz. Çıkan mesela kadın ve erkek münafıklar Deccal mesabesindedir. Yani 30'a yakın Deccal çıkacak diyor ya. Yani kadın ve erkek olarak çıkan Deccaller, o devre çıkanlar çok nitelikli oluyorlar. Yani Mehdi cemaatinin dışında nitelikli münafık çıkmaz. En nitelikler oradan çıkar. Ama münafık da münafık yakalamada, derin devletin ahlakını, kişiliğini, yapısını öğrenmede tek yoldur. Yani mesela geçene de anlattım. Emniyetin özel köpekleri var, besleniyor. Narkotik köpeği ya bomba aramada kullanılıyor. O hemen gidip zehirli maddeyi buluyor hayvan. Münafık kadar da derin devleti iyi bulan, araştıran, iz söken olmaz. Onun için Müslüman münafığı besler, köpek besler gibi. Derin devleti onun kanalıyla yakalatır, derin devlet üstüne çöker. Münafığa da gereken karşılık neyse, kanunla, hukukla, ilimle, irfanla, Kur'an ölçülerle gereğini yapar. Ama münafık beslemeden Deccaliyeti yakalamak mümkün olmaz. Çok zordur. Yani çünkü münafığın yeteneği Müslüman'da yoktur. Yani Deccal yakalama yeteneği Müslüman'da olmaz. Çünkü onda şeytan özelliği olduğu için, yakalayıcı da şeytan olduğu için, bak şeytan şeytanı kolay yakalar. Şeytan şeytandan kolay bağlantıya geçer. Şeytandan köpeğin olursa onun tasmasından tutar, gider diğer şeytanı yakalarsın. Mesela benim hazırladığım kitaplarda, son dönemde hazırladığım kitaplarda nitelikli münafıkları kullandım ben. Yani birçok kişi bilir benim nitelikli münafıklar kanalıyla onları yakaladığımı bilirler. Evet, evet. Yani özel olarak münafık beslediğimi de bilirler.
Evet,
evet. Yani çok nitelikli münafıklar besledik. Ve onların kanalıyla yakaladık. Mesela bu münafıklarla ilgili kitap nitelikli münafıklar, bizim beslediğimiz nitelikli münafıkların hayatını anlatan kitaptır. Yani doğrudan onların hayatını anlatıyor. İngiliz derin devletini anlatan kitap da nitelikli münafıklar kanalıyla yakaladığımız bilgilerdir. Yani artık oradan hikmetini düşünün, derinliğini düşünün. Evet, dinliyorum.
Tarık Bey bir soru yollamış.
Dünyaya bir kere daha gelme ihtimaliniz olsaydı Adnan Oktar Hoca olarak gelmeyi ister miydiniz?
Tabii ki. Her yönden güzel. Evet. Hoca kısmını çıkaralım da Adnan Oktar diyelim. Evet.
Evet. Yine bir kardeşimizin sorusu vardı size.
Adnan Bey, evin teröristine neden bu kadar ilgi gösteriyorsunuz? Bunun üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz.
Evrim teorisi ben lise yıllarında, ortaokulda, hatta ilkokulda bile dikkatimi çeken bir konuydu. İlkokulda işkillenmiştim, ilkokul sonunda falan. Ortaokulda iyice şüphelendim. Yani dünyayı bir derin devletin yönettiğini hissettim ortaokuldayken. Lisede iyice pekişmişti bu görüşüm. Nitekim araştırdık, soruşturduk. Tam ortaya çıktı olay. Darwinizm dünyadaki bütün negatif güçlerin, bütün felaketlerin, Marksist faşist düşüncelerin, şu sevgisiz, nötr, ölü dünyanın ana dini, zemini oturduğu karanlık bataklıktır. Bu bataklık kurutulmadan dünyanın, insanın kurtuluşu mümkün değil. Yani onu ayakta tutabilmek için şu an çırpınıyorlar. Müslümanlıkla balansını kurarak ayakta tutmaya çalışıyorlar, dikkat ederseniz. Münafık nasıl yakalanır? Gözünden, uslubundan ve sanki şeytanın insan kılığına girmiş hali olmasından yakalanır. Her şeyi alçakça, her şeyi haysiyetsizce, her şeyi karaktersizcedir. Her an negatif, pislik, şeytani bir karakter, fokur fokur lağım gibi kaynar münafıkta. Canım, mesela nitelikli dolandırıcı vardır. Türk Ceza Kanunu'nda nitelikli dolandırıcılık vardır. Nitelikli münafık da vardır. Yani yüksek nitelikli. Yani mesela ahlaksızlıkta en yüksek noktaya gelmiş. Karaktersizlikte en yüksek noktaya gelmiş. Yalancılıkta en yüksek noktaya. Çirkeflikte en yüksek noktaya. Ahmakça yalan söylemede en yüksek noktaya gelmiş. Dengesizlikte, delilikte, münafıkhane tavırlarda en yüksek noktaya gelmiş. Şeytani bir özdür münafık. Yani şeytanın özleşmiş şeklidir. Ve niteliği yüksektir tabii ki. Gerçek münafığın. Bir de sıradan münafıklar vardır. Yani niteliksiz, mesela niteliksiz dolandırıcılık vardır adam. Sıradandır ona. Ama bizim gördüklerimiz gerçekten yüksek nitelikli sahtekarlar. Ve yüksek nitelikli münafıklar. Evet, dinliyorum.
Yusufhan kardeşimiz bir soru yollamış size.
Kadın erkek eşitliğine inanıyor musunuz?
Kadın erkek eşitliğine tabii ki inanıyorum. Ama kadınlar bence sanat yönlerinden üstündürler. Şefkat, merhamet yönlerinden de üstündürler. Genel anlamda, yani benim kendi görüşüm, şahsi kanaatim olarak söylüyorum. Daha sanatçı ruhludurlar. Daha detayları fazla görürler. Daha sevgiye açıktırlar. Merhamete daha açıktırlar. Güzellik kadınlarda çok yoğun tecelli eder. Mesela tutkunun kaynağıdır kadınlar. Derinliğin kaynağıdır. Mesela bir insan tutkuyu ancak kadına göstertebilir. Yani tek alıcısı kadındır tutkunun. Derinliği ancak kadında bulabilirsin. Ama aklı varsa tabii erkeğin. Yoksa baykuş gibi bakıyorsa adam, baykuş akıllıysa, vücudunu geliştirmiş ama kafa odun. İşte karnı baklava gibi, sırtı börek gibi falan, ondan bir şey çıkmaz. Yani ama kemik kafa yani böyle. Kadın öyle bir varlıktan tiksinir. Kadın erkeğin akılsız olduğunu anladığında acı bir olayla karşılaştığını anlar. Yapacağı hiçbir şey kalmaz. Çünkü kadın tutkuya çok önem verir. Derinliğe çok önem verir. Kadının ruhunu etkileyen, ruhundaki heyecan mekanizmasını harekete geçiren tutku, derinlik ve aşktır. Tutkuyu bulamadığında kadın bedeni ölü hale gelir. Yani karşısındakinin nüfus cüzdanında erkek yazıyor olması kadını ilgilendirmez. Bedeni de goril bedeni gibi de olabilir. Yani gorilden daha da iri olabilir. O kadını ilgilendirmez. Kadın akla, derinliğe, tutkuya, imana çok önem verir ve samimiyete çok önem verir. Bu yoksa bitmiştir kadın. Yani yapacağı hiçbir şey yoktur. O yüzden kadınların büyük bir bölümü mutsuz. Çok büyük bir bölümü mutsuz. Sevgilerini ifade edemedikleri için, tutkuyu yaşayamadıkları için kendilerine hiç bakmıyorlar. Sokağa çıkıyorum, bakıyorum. Hep kilolu kadınlar. Hep cildi bozuk kadınlar. Üzgün, halsiz, bakımsız, neşesini kaybetmiş, hayat sevincini kaybetmiş kadınlarla dolu sokak. Çok fazla. Hep söyledir demiyor ama yüksek oranda öyle. Evet, dinliyorum.
Üsküdar'dan İrfan Bey'in sorusu var size.
Suriye'de çıkan bu iç savaş ve Türkiye'nin konuma dahil olması, bu duruma dahil olması sonucu Türkiye'nin bu savaş sonrası jeopolitik konumu ne olur?
Benim kanaatim bu savaştan sadece İngilizlerin devleti karlı çıkar. Sadece İngilizlerin devleti. Mehdiyet vesilesiyle bütün İslam sonunda karlı çıkacaktır. Ama şu aşamada İngilizlerin devleti karlı çıkıyor. Çünkü adam öldürmek istiyor, Müslümanları şehit etmek istiyor, elde ediyor. Müslümanların malını mülkünü yağma etmek istiyor, ediyor. Evlerini yıkmak istiyor, yıkıyor. Onları mutsuz etmek istiyor, ediyor. Onlara sürgün cezası vermek istiyor, sürgün de oluşuyor. Yani bütün dediklerini yapıyor onlar. Milyonlarca insan sürgün edildi. Milyonlarca insanın evi yıkıldı. Milyonlarca Müslüman şehit edildi. İngilizlerin devleti amacına ulaşmış oldu. Ama sonunda Mehdiyet vesilesiyle bütün İslam alemi galip gelerek onların çıkarına, onların lehine bir sonuç meydana gelecek. Ama şu anki aşamada tabii ki Deccaliyet'in avantajları önde gidiyor, öyle görülüyor.
Etiler'den Rabia Hanım'ın sorusu var size.
Ben Etiler'den Rabia. Hangi kitapları okumamı tavsiye edersiniz?
Sevimliliğe bak sen. Sevimliliğe bak sen. En başta tabii Kur'an'ın. Kur'an-ı Kerim'in. Sonra biraz Risale-i Nur'dan. Çok faydası olur Risale-i Nur'un. Yani 5-10 sayfa bile okudu. Bak sıkılsa bile 3-4 sayfa bile okursun. Çok faydasını görecektir. Yani bambaşka bir ruh hali verecektir. Samimiyetin güzelliğini hissedecektir. Ve tabii ki Harun Yahya kitapları tavsiye ederim. Çünkü hiç hurafe yok. Gelenekçi ortodoks izahlar yok. Son derece akılcı, bilime dayalı, mantığa dayalı, Kur'an'a dayalı, samimi vicdanla yazılmış eserler. Evet.
Sevimli çocuk resimlerinizi görebiliriz.
Hoppala. İki tavşan bir arada. Ama kedisi de ay severim ben sizi. Keçisinin şekerliğine bak. Evet, İbrahim Tuncer kardeşimiz çok değerli bir kardeşimizdir. Çok temiz bir mümindir. Aleyhinde konuşanlar genellikle samimiyetsiz, hasta ruhlu insanlar birçoğu. Bazıları da bilgisizliklerinden böyle konuşuyorlar. İbrahim Tuncer bütün gençliğini İslam'a, Kur'an'a hasretmiş, gece gündüz İslam için uğraşan bir insan. Ahmakça şeytanın oyununa gelip İbrahim Tuncer'le uğraşanlar başarılı olamazlar. Çünkü İbrahim Tuncer'in yanında ben varım. Müslümanlar var. Bütün müminler var. Allah'ın onu koruduğunu, koruyacağını bilmeleri lazım. Kendileri mağlup olurlar. Müminler daima galip olurlar. Bilgisizlikten yapanlar da kendilerini aydınlasınlar, bilgilendirsinler. Tanımadıkları, bilmedikleri insanlar hakkında çirkin sözler sarf edenler o sözler kendilerine döner. Genellikle bunu söyleyenler hasetlikte, kıskançlık içerisinde hizmet edemeyen, İslam'a bir faydası olmayan, sadece dedikodu ve fitneyle ortalığı bulandırmaya çalışan bazıları böyle. Bazıları da hakikaten bilgisizlikten kaynaklanan, tecrübesizlikten yahut çocuksu düşünceden kaynaklanan tavırlar içindeler. Umuyorum düzeltirler. İbrahim bütün ömrünü İslam'a hasretmiş, çok güzel hizmetleri olan, faydalı olan bir insan. O kişiler kendilerini bu kıyaslasınlar. İbrahim'in yaptığı hizmetin binde birini, milyonda birini yapmışlar mı? Ondan sonra konuşmaları lazım. Bilgisizce müminleri incitmeye kalkarlarsa o onlara günah olarak döner. Çok ayıp yaparlar, çok yanlış olur. Ve boş işler. Yani onlardan bir şey de çıkmaz. Sadece bana ve arkadaşlarıma kendilerince zarar vermek istemişler olarak ben bunu alırım. Ben bu arkadaşlara tavsiyem bu tip üsluplardan, böyle yakışıksız üsluplardan kaçınsınlar. İbrahim Tuncer'e kötü söz söyleyen bana söylemiş olur. Yani çok ayıp, yakışıksız tavırlar bunlar. İbrahim Tuncer 18 yaşındaydı bize bana geldiğinde. 30 yıldan beri mücadele ediyor geceli gündüzlü. Tabii çok yakışıksız. Benim sevdiklerime birisi meydan okuduğunda o bana meydan okumuş demektir. Onlara kötü bir söz söylediğinde bana söylemiş demektir. Ben öyle alırım. Yani istemem öyle bir şeyi. Evet. Dinliyorum.
Alper kardeşimiz bir sorusu var.
Televizyonlarda çocuk yarışma programları oluyor. Bu yarışma programları üzerinden büyüklerin para kazanması doğru mu? Ve çocukların eleştirilmesi doğru mu?
Tabii çok gergin bir ortam oluyor. Çocuklara sadece sevgi ve şefkat göstertilmesi lazım. Onlarda bir nevi travma meydana getirir o. Ve çok gerer. Mesela kötü bir söz söylendiğinde milyonlarca kişinin önünde söylenmiş oluyor. Herkesin hafızasında oluyor. Ve o çocuğu gördüklerinde herkes o sözü ona hatırlatıyor. Ve yıllarca da unutmazlar. Dolayısıyla çocuklara o tip tavırların yapılması, konuşulması gerginlikten, huzursuzluktan başka bir şeye yaramıyor benim gördüğüm. Kaçınmak lazım. İbrahim Tuncer 27 yıl önce bak yanımda.
Bakabiliriz.
Evet. O zaman küçüktüm. Yani bu kardeşlerimiz faydalı hizmetlere kendilerini yönlendirsinler. Bilmeden şeytana hizmet etmiş oluyorlar. Fitneye, fucura hizmet etmek haram olur, günah olur. Onun yerine iman hakikatleri paylaşsınlar, Kur'an müjdeleri paylaşsınlar, kitap tavsiyesinler, kitap dağıtsınlar. Bunlar güzel şeyler değil. Yani böyle bilmiş üst perdeden konuşmalar, yakışıksız sözler, bilir bilmez laf etmeler bunlar olmaz. Ama üzüldüğü, rahatsız olduğu yahut anlayamadığı bir konu varsa gelir bana söyler. Adnan Bey'de böyle bir durum var, ben bunun hikmetini anlayamadım, sizce kanaatiniz ne der? Konuşur hallederiz. Evet. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara.
Sevgim yüce
Şu 15 Temmuz demokrasi gecesinde demokrasi için biz o gün demekteydik. Fakat ülkemiz genelinde insanlar Amerika'ya çok özendirilmekte ve Amerikan vatandaşı gibi yaşatılmaktayız. Onun özgürlüklerini insanlar savunmakta, bize bunlar hep anlatılmakta. Peki neden hiç Amerika gibi biz Cumhurbaşkanımızı sokaklarda göremiyoruz? Cumhurbaşkanımızı biz niçin insanlar gibi, oradaki George Bush gibi mesela ya da onun herhangi Angela Merkel gibi sokaklarda rastlayamıyoruz biz Cumhurbaşkanımıza? Niçin Cumhurbaşkanımız bize hiç ulaşılmaz bir insan gibi gözüküyor? Niçin bizim aramızda karışıp bizimle selamlaşmıyor da daha çok korumalarıyla falan dolaştırılıyor? Ben bunu çok merak ediyorum.
Ben rica ettim Tayyip Hocam'a. Kendisi de zaten bunu düşünüyor. Koruma tedbirleri artılsın dedik. Ne dedi İngilizlerin devleti? Seni öldüreceğiz dediler. Tabancalı falan resimler yayınladılar. Paralel devlet ne dedi? Tek çözüm ölüm dedi. Geçenlerde Amerikalı bir yazar ne dedi? Geriye tek kurtuluş yolu kaldı. Öldürülmesi dedi. E peki bu kadar adamlar kararlıyken, halkın arasına rahatça katiller karışabilecekken tedbir almazsak bu haram olur. Tedbir takdiri bozmaz ama tedbir gerekiyor açık. Şimdi elini kolunu sallayarak dışarıda gezmesine bir konulmaz ama hanımların olduğu bir toplantı olsa Tayyip Hocam geliyor zaten oraya. Yani bütün mesele güvenliğin sağlanmasıdır. Her yerde liderler çok güçlü korumayla geziyorlar zaten. Koruma olmayanların da zaten iddiası oluyor onların, yani bir özelliği olmuyor. Adam bisiklette falan halkın arasında geziyor ama hakikaten hiçbir düşmanı yok, karşıtı yok. Tayyip Hoca'nın çok fazla düşmanı var. PKK karşı terör örgütleri karşı IŞİD karşı IŞİD fetva çıkarttı. Katli vacip diye. İngilizlerin devleti karşı, paralel yapı karşı fakat öldürülmesini isteyen karşıtlık yani bunlar. Bu kadar açık tehditler varken Tayyip hocamızın ortada öyle rahatça gezmesini biz istemeyiz. Tabii ki tedbirli olacak ama asosyal bir insan değil, herkesle görüşüyor. Konuşkan bir insan. Daha çok bayanlara yönelik de toplantılar yapabilir. Olur. Yani Tayyip hocam ondan çekinecek birisi değil. Seveceğim bir insan. Çok da yapıyor zaten toplantı. Konuşmalar yapıyor. Ama böyle bir imajdan kardeşimiz sıkıldığına göre Tayyip hocam ne yapacak? Dekolte hanımlarında, modern genç kızlarında, modern delikanlılarında olduğu ortamlar meydana getirsin. Hatta müzikli toplantı olsun. Orada gençler eğlensinler. Tayyip hocam da oraya gelsin. Olur. Tayyip hocamdan biz rica ediyoruz. Yapsın. Yapar da yani. Evet, dinliyorum.
Oğan Bey'in sorusu var size.
Ülkemizdeki Suriyelilerin büyük bir kısmı hala Türk vatandaşı olmamış durumda. Bu problemin önüne geçmemiz gerekiyor. Bunun için neler yapabilirim?
Tayyip hocamdan istemiştik. Tayyip hocam da aslan gibi iki gün sonra ben dedim ki hepsine Türk vatandaşlığı verirsin. Benden başka diyen de olmadı. Türk vatandaşlığı verirsin dedim. Tamam, verelim hepsine dedi. Ooo, acayip bir yaygara yaptılar. O zaman Tayyip Hoca tabii geri adım attı. Dedi ki sadece işte doktor, mühendis falan seçkin olanlara dedi verelim falan dedi. Halbuki hiç gerek yok. Sadece teröristlerin dışında hepsine bir seferinde vatandaşlık verilsin. Hepsine de kimlikleri dağıtılsın. Bu konular uzatılmaya gerekecek konular değil. Ben yaptım olduğuyla bitirmek lazım yani. Gayet de güzel olur. Hayır olur, bereket olur. Onlar can ya, nur gibi kardeşlerimiz. Allah bize 3 milyon evlat verdi. Daha ne istiyoruz? Evet. Tabii. 83 milyon olduk. Onlar bizim canımız. Nur gibi kuzular onlar. Türkiye'nin şenliği, güzelliği onlar. Hemen nüfus cüzdanlarını verelim. Kim ne derse desin. Merhametsiz, şefkatsiz olanların sözleri önemli değil.
Misafir bereketiyle geliyor.
Tabii tabii.
İzmir'den Tuğçe Hanım bir soru yollamış.
Ben İzmir'den Tuğçe. Dünyayı daha güvenli bir hale nasıl getirebiliriz?
Daha güvenli hale gelmesi bütün dünyanın kardeş olmasıyla olur. Museviler, Hristiyanlar, Müslümanlar, Budistler, ateistler hepsi dost olurlar, kardeş olurlar. Olur biter. Herkes herkese saygı olur ama tabii bu İslam'ın öncülüğünde olması lazım. Bunun için de İttihat-ı İslam gerekiyor. İttihat-ı İslam için de Mehdiyet gerekiyor. Mehdiyet gerektiği için de Mehdi de zuhur ettiğine göre, İsa Mesih de dünyada olduğuna göre olaylar yakın demektir. Ama büyük olaylar olacak, büyük neticeler meydana gelecek. Kurtuluş, güzellik, esenlik bütün dünyayı kaplayacak. Evet, dinliyorum.
Elif Hanım'ın sorusu var size.
Merhaba, ben Üsküdar'dan Elif. İnsanlar neden birbirini kıskanır? Bu kıskançlıkların sebebi neler? Bunları öğrenmek çok istiyorum. Çünkü Türkiye'de ve dünyada en büyük sorunlardan bir tanesi bu.
Kıskançlık genellikle güzel insanlar kıskanılıyor. Zenginler kıskanılır. Akıllı olan insanlar kıskanılır. İmanlı olan, namuslu olan insanlar kıskanılır. Sanat gücü olan, malı mülkü çok olan, sevilen, sayılan, değerli olan, başarılı olan insanlar kıskanırlar. Bizde de bunların hepsi var olduğu için bizde kıskanan çok oluyor. Ama kıskanan çok olduğunda hayat daha lezzetli olur. Çünkü kıskananın çok olduğunu gördüğünde mümin de bir manevi keyif meydana gelir. Çünkü o kıskananını kıvrandıra kıvrandıra ilerlemek eğlencelidir işin doğrusu yani. Yani kıskanan olmadan araban olmuş, evin olmuş güzeldir, hoştur da güzelliğin olmuş bu da hoştur ama kıskanan olduğunda daha da bir lezzetli olur. Yani onu kızdıra kızdıra pişire pişire bir de ilerlersen değil mi? biz de bayağı kızdırıyoruz. Kızdırdığımız için de keyif alıyoruz, hoşumuza gidiyor yani. Mümine kıskanılmak ibadet sevabı olarak gelir. Yani mümin daha güzelleşir, daha keyiflenir, daha sağlıklı, daha sıhhatli olur, daha başarılı, daha akıllı olur. Kıskananın aklı gider, güzelliği gider, sağlığı, sıhhati gider, zenginliği gider, gücü gider, kavrulur, pişer. Müminde de tam tersine hep olumlu gelişmeler olur. Müminde olumlu gelişmelerden hoşlanacağına göre kıskanılmak mümin için nimettir. Dolayısıyla o kardeşlerimiz de çok rahat olsunlar. Hiçbir şey çıkmaz kıskançlıktan. Kıskanan sadece yanar. Kıskanılana hiçbir zarar gelmez.
Hatta ona gidecek olan nimetler kıskandığı kişiye gider demiştiniz siz.
Tabii tabii. Yani onun ona gelecek zenginlik kimi kıskanıyorsa ona gider. Ona gelecek güzellik yine kimi kıskanıyorsa ona gider. Bereket yine kimi kıskanıyorsa ona gider. Dolayısıyla kıskanılmak nimettir. Kıskanmak da felakettir, beladır. Evet. Dinliyorum.
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Müslümanların zengin olmaktan korkmamaları gerektiğini söyledi. Çok çalışın ve zengin olun. Zenginlikten hiç korkmayın ama bir şeyden korkun. Zenginliğin kalbinize hükmetmesinden korkun. Zenginliğinizin, servetinizin size hükmetmesinden korkun dedi.
İşte o ahlakın oluşması için Mehdiyet ahlakının dünyaya hakim olması lazım. Mesela Mehdi dünyanın en zengini oluyor. Ama bütün malı mülkü Allah için harcıyor. Hepsini dağıtıyor. Dünyanın en fakiridir Mehdi. Ama dünyanın da en zenginidir aynı zamanda. Dağıtmanın bereketi işte. Zenginliğin şanı dağıtmaktır. Oynamak, eğlenmek çok zevkli, bayağı güzel. Hayatın en güzel yönlerinden biridir. Sanatın en güzel vurgularından birisidir. Aşkı, tutkuyu, sevgiyi, derinliği en güzel ifade eden eylemlerden biridir. Bütün kuşlar falan, böcekler hepsi dans ederler. Bütün kuşlar şarkı söylerler. Kuşlar müziğe çok meraklıdır. Sabah akşam şarkı söylerler biliyorsunuz. Bütün kainatı, atomlar bile sürekli bir müzik yayınlar. Atomun müziği duyulamıyor. O dönüşlerinde ses meydana geliyor. Ama o sesi biz algılayamıyoruz. Yani mükemmel bir ses meydana geliyor. Çünkü çok ahenkli dönüş. O ahenk çok güzel ses meydana getirir. Ama biz duyamıyoruz. Dolayısıyla müzik bütün kainatta hakim olan bir güzelliktir. Dans da mesela atomlar dans eder. Bütün atomlar. Yani çekirdeğin etrafında protonlar, nötronlar falan hepsi dans ederler. Ve çok kıvrak dans ederler. Hareketli dans ederler. Dans ederken müzik de söylerler. Çok güzel ses çıkar. Allah her yerde dansı hakim kılmıştır. Mesela otlar da çiçekler de böyle rüzgar eser onlar da dans ederler. Arılar dans eder. Ağaçlar dans eder. Mesela bizim sarman bile bak kuyruğuyla tempo tutuyor. Bak hiçbir şey yok. Sırf artistik olsun. Bak dikkat çekmeye çalışıyor. Sık sık yapıyor bu tip olaylar böyle. Yani bir şey görmüş, yakalamış gibi bak. Şimdi deşifre ettim ya. Bütün havası gitti. Bak karizma nasıl gitti görüyorsunuz değil mi? Demesem, yani bayağı artistik yapar o. Benim kız arkadaşlarımda da bir nur var dikkat ederseniz. Bu çok şaşırtıcıdır. Ama ben bazen dışarıya çıkıyorum. Hanımların epey bir bölümü çok bakımsız. Ve vücutları çok deforme olmuş. Neden? Çünkü beğenilmenin onlar için bir anlamı kalmamış. Beğenmenin de bir anlamı kalmamış. Aşkın, tutkunun da bir anlamı kalmamış. Sevginin de bir anlamı kalmamış. Mahvetmişler o çocukları. Çünkü beğenilmek istediğinde hakaret ediyorlar. Sen niye beğenilmek istiyorsun diye. Beğenmeyince yine hakaret ediyorlar. Adeta deliye çevirdiler kız çocukların büyük bir bölümünü, epey bir bölümünü. Ve çok mutsuzlar. O mutsuzluktan dolayı hep sigara içiyorlar. İçine kapanmış durumdalar. Huzursuzlar. Stresler, çok gerginler. Deformasyon çok yaygın. Yani vücut patolojisi şiddetle gelişiyor. Yüzleri hep solgun ve bakımsız ve hayatları hep işlevsel. Mesela kıyafeti işlevsel, sadece üşümemek ve terlememek için. Ayakkabısı sadece yürüyebilmek için. Yemek yiyor mesela yaşayabilmek için. hayatın hiçbir anlamı kalmamış. Ya bu çok korkunç. İşte bu kalitenin, sevginin, güzelliğin ortadan kaldırılmasıyla Deccal tarafından dünyada oluşturuldu. Dünyanın hemen hemen her tarafında bu böyle. Kadınların büyük bölümü mutsuzlar. O yüzden kadınlar kendi içine kapandı. Beğenilmekten de şiddetle çekindikleri için gözleri yerde, sevgiyi ifade edemeyen, tutkuyu yaşayamayan varlıklar olarak dünyada mutsuz yaşıyorlar. Erkekleri de homoseksüelliğe çektiler. Büyük bölüm homoseksüel oldu. Ben gençleri görüyorum. El ele iki kişi erkek, mesela aslan gibi delikanlı, belli homoseksüel olduğu. Onlar da o şekilde yaşamaya başladılar. Onları kadın karakterine gittiler. Çünkü kadın sevmeyi suç gibi gösterdiler. O zamanlar onlar da birbirlerine yaklaşmaya başladılar. Çirkin bir tavır, yanlış bir tavır. Ama bu propagandayla, filmlerle teşvik edilerek bu çizgiye getirildi. Ben çok nadir dışarıda bakımlı genç kız görüyorum. Dışarıda göğsünü gererek gezebilen bir genç kız hemen hemen ben hiç görmedim. Hep gözleri yerde, hep korku ve tedirginlik içindeler. Kimseye bakamıyorlar adeta, birçoğu. Ve hiçbir şeyden zevk almıyorlar. Yani mesela güzel bir ağaca bakmıyor, güzel bir çiçeğe bakmıyor. Vitrine bakıyor ama acaba alabilir miyim, param yeter mi, satıcıyla ne konuşacağım, tartışmam mı gerekiyor, o tarz. Veyahut işte bu mal çürük müdür, zararlı mıdır, bana pahalı mı satarlar, o tarz. Yani bir güzellik arayan, mutluluk arayan bir ruhu göremiyorum. Çok nadir görüyorum. Bunu herkes görebilir, aksini gören varsa bana söylesin, yanılmayı çok isterim ben. Yani yanılmayı, yanlış teşhis etmiş olmayı çok isterim. Eğer yanlışsa bana söylesinler. Kadınların bir kısmını bir süre sonra kaşarlaşıyor, çirkefleşiyor. Yani bu hayatın içerisinde kendini koruyabilmek için saldırganlaşıp, vahşileşip, vahşi bir hayvan gibi oluyor. Kadın olmaktan çıkıyor. Cildi, ağzı, dudakları, her yeri deforme oluyor. Yani her an kavgaya hazır, her an yırtıcı bir hayvana dönüşüyor. Yazık, günah değil mi? Bak, melek gibi varlığı korkunç bir mahluka çeviriyorlar. Bazı kadınlar için bunu söylüyorum. Bedenen de kirli, ruhen de kirli. Her tarafı bakteri, mantar, efendim, virüsle kaplı, hastalanmış, içten çökmüş, kanserleşmiş bir bünyeyle yaşıyorlar. Hatta dedim ya, suya düşse sudaki balıklar ölür. Yani her yeri mikrop olmuş. Her yeri bakteri yani. Mesela TV kanallarında dekoltanı istemiyorlar ama erkekler, homoseksüel erkekler çıkarıyorlar. Kadın gibi giyiniyorlar. İftiharla seyrediyor birçok kişi. Teşvik de diyorlar onlar. Mesela kadın gibi giyiniyor, kadın gibi makyaj yapıyor, kadın gibi yürüyor, kadın gibi konuşuyor. Onu hayret ve takdirle karşılıyorlar. Ama bir kadın bakımlı, böyle cazibeli, hoş, güzelse toplumda o ciddi şekilde baskı görüyor. Evet. Bu çok korkunç. Ve çok yanlış bu. Bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Ve şey, değiştireceğiz tabii. İnşallah. İnşallah. Evet, dinliyorum.
Merve Hanım'ın sorusu var size.
Ben Üsküdar'dan Merve. İnsanlar birbirine neden güvenmiyor? Güven sorunu neden var? Bunu merak ediyorum.
Şimdi nasıl güvensin? Adam bir kere Darwis Matalis yetiştiriliyor. Kıskanç yetiştiriliyor. Mesela benim güzel bir kız arkadaşım var. Bir kız arkadaşım, yeni gelen kız arkadaşıma sordum. Güzel mi benim kız arkadaşım dedim. Baktı, ojeleri güzel olmuş dedi. Neden? Kıskançlık. Evet. Fiziği mükemmel, her şey, kaşı, gözü, vücudu, yani olağanüstü güzel, nefes kesici. Mesela başka bir kız arkadaş geldi. Geldi, kız arkadaşının yanına oturdu, yeni gelen. O kız arkadaşıma baktı, o ne diyor. Bak, o ne? Yani güzel bir insana böyle mi denir, o ne mi denir yani? Şimdi böyle bir durumda mesela bu arkadaşımız güzel bir ayakkabı alacak. bir dükkanda satılıyor bu. O ayakkabının yerini ona sorsan o söylemez. Söylemez yani. Bir yiyeceğe ihtiyacı olsa orada yiyecek var demez. Şimdi işte güvenmezlik buradan kaynaklanıyor. Yani kadınlar, özellikle kadınlar bu konuda yerden göğe kadar haklı. Mesela genç bir delikanlıyla tanışıyor. Hep gerekli kahveye davet ediyor. Kahve meraklısıymış gibi. Sanki derdi kahveymiş gibi. Halbuki kahve onun, o çocuğun, Allah razı olsun, ırzına geçmek için ilk aşama oluyor bazılarında. Birinci aşama. İkinci aşamada zaten ırzını payimal edip ondan sonra bir daha adam yerine koymamak, saygı duymamak, hakaret etmek, nezaketsiz tavırlar göstermek şeklinde çirkin bir aşamaya geçiyor. Çocuklar da bunlardan yıldıkları için hiç kimsenin arkadaşı olmak da istemiyorlar, konuşmak da istemiyorlar. Kız arkadaşlarından da korkuyorlar. Çünkü kız arkadaşları da aleyhine oluyor. Mesela en ufak bir sırrı olsa gidip hemen söylüyor. Bir şey ifade etse onu en söylenmeyecek adama götürüp aktarıyor. Mesela o kızın lehine farzen bir yerde iş var. O da iş arıyor. Varsa bile söylemiyor o işi. O yüzden çocuklar adeta yarı deliye dönüyorlar. Yani hiç kimseye güvenemiyor. Ben tabii bunlar örnek olarak anlatıyorum ama bunlar çok küçük ve uç örnekler. Yani çok berbat örnekler var. Ve yüzlerce, binlerce. Ve bu çocukların çok canları yandığı için genellikle genç kızların en fazla bir ve iki tane ya da en fazla üç tane kız arkadaşı oluyor. Hep içine kapalı, yalnız yaşayan kızlar. Hiç kimseye güvenmiyor. Sorduğunuzda sadece annesine güvendiğini söylüyor. Aslında o da doğru değil. Annesine de kısmen güveniyor bir kısmı. Ve sadece kendine güveniyor, o kadar. Yalnız dünyasında yaşıyor ve küsüyor. Hayata küsüyor. Sevgiye de küsüyor. Tutkuya da küsüyor. Her şeyi kapatıyor. Dolayısıyla güveneceği de hiç kimse kalmamış oluyor. Bu konu tabii dünyanın felaketi, Türkiye'nin felaketi değil. Bütün dünyayı mahveden bir felaket. Buraya gelen modellerle ben konuşuyorum. Ben böyle bir erkek ilk defa gördüm diyor bir kız. Evet, evet. Her model. İlk defa bana iltifat ediliyor hayatımda diyor. Ya bir ki dünya güzeli. Ya bu niye yalan söylesin? Bana diyor erkekler asla iltifat etmez diyor. Ben böyle iltifatı ilk defa görüyorum diyor. Ben mesela detay detay bütün güzelliğini söylüyorum. Doğru. Söylemiyorlar bana diyor. Yani en az 70-80 örnek verebilirim. Çocuklar bu durumda, bu dünyadaki insanlara nasıl güvensinler? Güvenemiyorlar. Diyor mesela benim birisine güvenmem çok vakit alır diyor. Haklı. Zor anlıyor hakikaten. Çünkü adamlar rol de yapabiliyor bazen. Böyle Mevlana Celaleddin görüntüsünde oluyor bir kısmı. Böyle ruh gibi falan. Ama adam zır deli çıkıyor sonunda. Manyak çıkıyor yani. Bu kız çocuğu da kendini koruyamıyor. Yani akıl almaz manyak çıkabiliyorlar. Ve çocukları hep tuzağa, oyuna düşürüyorlar. Ve bir de çirkefler de yani oyuna getirenler. Yani deli cesareti de var. Mesela çocuğun falan resmini çekiyor, tehdit ediyor. Ya resmini de çekmiyor diyor. Annene söylerim diyor ilişkiye girdiğimizi diyor. Git sen ona anlat diyor. Adamın kaybedeceği bir şey yok. Haysiyetsiz yani. Onun için genç kızlar adeta bir kabus içinde yaşar gibi yaşıyorlar. Çok büyük bir bölümü. Çok çok büyük bölüm. Mesela bak bu hanım genç kızlar mesela Nur gibi bayağı güzel. Güvenecek hiç kimse yoktur benim kanaatim. Ya kız arkadaşları bile güvenilir olmuyor. Mesela güzelse hepsi kıskanıyor. Büyük bölümü kıskanıyor. Yani belki istisnalar vardır. Yani örnek olarak veriyorum. Yani güzel olmak zaten başına bela oluyor. Başlı başına. Bütün arkadaşlar düşman oluyor güzel olana. Herkes düşman oluyor. Halbuki güzeli herkesin sevmesi lazım. Herkes düşman oluyor. Çirkine de bütün herkes düşman oluyor. Peki bir kurtarma yok mu bunun ya? Çirkin de ezim ezim eziyorlar. Aa ya sen dudağın niye böyle? Burnun niye böyle? Bir ameliyat yaptırsan ya böyle gezilir mi falan. Hatta güzel kızlarda bile. Mesela bir kulağı biraz eğik oluyor. Ya o kulak nedir öyle ya diyor. Ne zamandan böyle böyle bir kazadan mı oldu diyor. Mesela sırf ahlaksızlık olsun. Ya kardeşim yüzlerce güzel yönü var. Göre göre onu mu görüyorsun? Ahlaksız adam. Sırf canını yakmak için yapıyor. Vicdansızlık olsun diye. Mesela diyor ki dudağının kenarı hafif kalkık ya diyor. Sen farkında mısın diyor. Mesela şeytan gibi. Ya bütün blok güzellik varken zaten insan kusursuz olmaz. Göre göre onu mu gördün? Sırf kızdırmak amacına. Çocuklar da onu fark edince güvenemiyorlar kimseye. Konu bu. Evet, dinliyorum.
Kardeşimizin bir sorusu var. Murat Bey yollamış.
Selamünaleyküm Adnan Bey.
Aleykümselam.
Geçmişte birçok insan dini kitaplar yazmışlar. Sizin de kitaplarınız var. Bu Kur'an'la çelişir mi? Kur'an'ın yeterliliğini nasıl anlamalıyız? Teşekkürler. İyi yayın.
Şimdi devir Abdülhamit devri. Sen Kur'an yeterli dersen Abdülhamit adamı ne yapar? Bediüzzaman fikirlerinin dolayı tımarhaneye kondu. Ki en demokrat gibi görünen adamlardan biri Abdülhamit. Daha daha gerilere git. Abbasilere, Memlükler dönemine git. Abbasiler döneminde halife var başta. Sen diyorsun ki Kur'an yeterli. Emin misin diyor bunu dediğinden. Evet eminim diyor, Kur'an yeterli diyor. Yani hadise gerek yok öyle mi diyor. Evet diyor, hadise gerek yok, Kur'an yeterli diyor. Gel diyor. Şehrin çöplüğüne götürüyorlar, adam kafasını kesiyorlar. Zaten diyor bak televizyonda ya, onu diyor şehrin çöplüğüne götüreceğiz, oraya atacağız yani diyor. Kıldı, kıldı diyor. Kılmadı mı diyor, şehrin çöplüğüne atacağız diyor. O korku ortamında hangi alim konuşabilir? Ki alimlerin büyük bölümünü döve döve öldürdüler. Tarihte bunlar bilinen konular mı, hiç aktarılmıyor. İmam Ebu Hanife'ye yapılanlar kimse biliyor mu? Bilmiyor. Muhyiddin Arabi'ye yapılanlar biliniyor mu? Bilinmiyor. Yani dehşet ve şiddet hakimde. Atatürk'ten Allah razı olsun. Demokrat cumhuriyet kurdu. Özgür olduk, rahatça konuşuyoruz. Kur'an'ın yeterliğini söylemek adamın iflahını keserler. Hatta rivayet var diyor ki hadis, onu da ayarlamıştır. Bak hepsini ayarlamışlar. Peygamber göya diyormuş ki ya yani artık adamın halini anlayın. Uydurma rivayet. Bir genç görüyorum diyor. Koltuğuna oturmuş diyor. Kur'an yeterlidir diyor diyor. Onu ve onun topluluğunun hepsini öldürün diyor. Hadis. Bak peygamber kendisi diyor Kur'an yeterlidir diye. Allah ayette diyor Kur'an yeterlidir diye. Allah'ın dediğine dediği için, Allah'ın dediği ayeti söylediği için onun öldürülmesi ve ona inananların, onun sözünü kabul edenlerin de öldürülmesi gerektiğine dair hadis var. Bu hadise rağmen adam nasıl anlatsın Kur'an'ın yeterliğini? Mangal gibi yürek gerekiyor. Bak gelenekçi Ortodoks kesimi ben karşıma alarak ben bunları anlattım. Yani milyonlarca adamı karşıma aldım ben bunu anlatırken. Bu büyük bir risktir. El-Kaide'yi, Taliban'ı, IŞİD'i hepsini karşıma aldım. Evet dinliyorum.
Sevimli bir videomuz var.
Ama bu çocuklarla hayvanların arkadaşlığı acayip yakışıyor. Çok çok güzel oluyor. Sayın Adnan Bey, size büyük bir hayranlıkla seyrediyoruz. Sabırsızlıkla hanım arkadaşlarınızla dansınızı bekliyoruz. Ben Antalya'dan Börke Özkan. İstanbul güzelse diyor, evet. Evet dinliyorum.
Resimler göstermek istiyorum. En iyi arkadaşlar.
Ya hayret edici şekilde yakışıyorlar. Evet. Adnan Bey, Suriyeli kardeşlerimizi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapmamız, onları asimile etmemiz mi yoksa asimile olmamız mı diyor, sonuç bu mudur diyor. Kardeşim biz mesela Kafkasya'dan geldik, Türkiye'ye geldik. O Kafkasya'ya da Mekke'de, Medine'den geldik atalarımız. Mesela sen nereden geldin? Boşnaksın. Bir başkası nereden gelmiş? Rusya'dan. Bir başkası nereden gelmiş? Efendim, Selanik'ten. E ne oldu? Hepsi Türk milleti işte. Yani hepimiz kardeşiz. Dolayısıyla asimile olma diye bir konu yok. Hepimiz Hazreti Adem'in evlatlarıyız. Hepimiz Hazreti Nuh'un evlatlarıyız. Asimile olma iddiası mantıksız bir iddia. Türkiye'de huzurla kardeşçe yaşıyoruz. Arap Arap'tır, Türk Türk'tür, Çerkez Çerkez'dir. Mümin kardeşliği, Müslüman dostluğu yeterlidir. Evet, dinliyorum.
Suriyeli kardeşimiz Abdullah Bey'in bir sorusu var.
Benim adım Abdullah. Suriye'den geldim. Suriyeliyim yani. Mülteci oldum. Müslümanlara yapılan saldırıların ana nedeni nedir?
Müslümanlara yapılan saldırının ana nedeni nedir? Ya işin doğrusu gelenekçi Ortodoks İslam anlayışından kaynaklanıyor. Yani gerçek Kur'an'a dayalı İslam olsa saldırı olmaz. Ve İslam dünyaya süratle hakim olur. Çünkü gelenekçi Ortodoks sistemde kadınları dövün diyor. 3 yaşında çocuğun bacağına bakmayın diyor. Kadınların %99'u cehenneme gidecek diyor. Ondan söylediği sözün tam tersini yapın diyor. Tıraş olanı öldürün diyor. Namaz kılmayanı öldürün diyor. İçki içeni öldürün diyor. Adam böyle bir dinin olmasını istemez. Böyle bir din yok. Yani eski putperest pagan dinlerde bile böyle bir şiddet yok. Yani bu kadar asıp kesen bir sistem hiçbir inançta yok. Dolayısıyla din karşıtı hareket dünyada çok güçlü şu an. İslam dinini korkunç bir görünüme büründürdüler kendi kafalarına göre. Buna karşı gerçek İslam'ı anlatırsak İslamofobi kesinlikle ortadan kalkar. İslam kısa sürede dünyaya hakim olur. Fıkhi konuları bana sormayın. Mehmet Talih hocama sorun. Mehmet Talih hocam iyi bilir. Alimdir o. Ben zır cahil bir adamım. Bende o tip bir fetva olmaz. Allah ahirette sadece Kur'an'dan sorumlu olduğumuzu Kur'an ayetiyle bildiriyor. Yani bu benim kendi fikrim değil. Kur'an ayeti okudum. Defalarca okudum. Kur'an'daki hükme göre söylüyorum. Adnan Bey, hiç beklemediğimiz olağanüstü bir olay olsa, bunun sonuçları bize zahiren zarar veriyor gibi gözükse, burada da yine kadere teslim tavrımızı nasıl koruyabiliriz? Zülkiye Yüksel. Mesela Fazıl'ın yanındaki insan şehit oluyor. Ne güzel, hayır olmuş işte. Sen de gazi olmuşsun. Koluna mesela kurşun isabet ediyor. Senin için de cennetine vesile olacak. Mühim bir sebep. Allah'a sevgini gösterecek mühim bir sebep. Çünkü kolunu yaratan Allah. Kolunu alan da Allah. Yani kol Allah'a ait. Sen diyorsun benim kolumu vurdu. Öyle bir şey yok. Allah'ın yarattığı kol vuruluyor. Allah'a ait o kol. Sana ait değil. Sen sahip çıkıyorsun.
Evet, tabii.
Yani nereden o çıkıyor, o anlaşılmıyor yani o sahip çıkma. Sen mi yarattın? Yok. Sorduğumuzu sen mi yarattın? Yok diyor. Kim yarattı? Allah diyor. Kime ait? Allah'a ait. Allah'a ait kolu sana Allah sormaz. Eğer o kol vurulduysa Allah'ın yarattığı kol vurulmuştur. Senin kolun değildir o. Ama sen ondan sevap alırsın.
Üsküdar'dan Çiğdem Hanım bir soruyu sordu.
Merhaba, Üsküdar'dan Çiğdem ben. Size bir sorum olacaktı. İnsanlar neden sevgisiz? Ya da bu sevgisizliğin amacı ne? Hani bunu anlam veremiyorum. Cevaplarsanız çok teşekkür ederim şimdiden.
Sevgi Allah'tan bir nurdur. Allah kainatı sevgi olsun diye yarattı zaten. Bu bütün bu imtihanın, bütün bir kainatın yaratılmasının tek sebebi sevgidir. Allah'ın tek amacı sevgidir, aşktır. Deccaliyet şeytan da ben sevgiyi yok edeceğim diyen ortaya çıktı. Allah ben sevgiyi hakim edeceğim dedi. Şeytan da ben sevgiyi yok edeceğim. Benim haklı olduğumu göreceksin dedi. Allah dedi ki sana insanların çoğu uyacak. Ama benim samimi kollarıma senin etkin olmayacak dedi. Samimi kullarının kastı işte Mehdi ve talebeleri, İsa Mesih ve talebeleri, peygambere uyanlar, peygamberlerin talebeleri, Hazreti Muhammed başta olmak üzere onlara uyan güzel insanlar. Onlara etkisi olmadı ama şu an Deccal dünyada galip duruma geldi. Neden? Daha Mehdi zuhur etmediği için. O sözünü yerine getirdi Deccal'de. Yani Deccal dedi, yani şeytanın etkisiyle ben insanları sevgisiz, merhametsiz, saldırgan, zalim ve cani yapacağım büyük bölümünde dedi. Hakikaten sözünü yerine getirdi. Şimdi söz Mehdi'nin, söz İsa Mesih'in, şimdi onun yaptığı tahriba sevgisizlik, merhametsizlik ortadan kalkacak. Sevgi, merhamet, şefkat, dostluk, kardeşlik dünyaya hakim olacak. Evet, dinliyorum.
Sevimli bir videomuz var.
Hayır, bu kadar usta olmanın sebebi ne acaba? Sürekli tüyler gidiyor. Ne kadar uslu ya, hayret ya.
Çok şeker.
O makaslar çok dikkatli oluyorlardır değil mi ya? Kulağına falan gelmesin.
Dikkat ediyorlar.
Ediyorlar.
Hı?
Ediyorlar ama daha ediyorlar.
Tabii ya, çok özenlemeler lazım.
Önce söz verip de gülün sona dönüşün. karışık ay karanlık bulamadım ya seni.
Evet, dinliyorum.
Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, Osmanlı döneminde İngilizlerin Arapları Osmanlı'ya karşı kullanıp sonra da ortada bıraktıklarını, vaat ettikleri hiçbir şeyi yerine getirmediklerini yazdı.
Doğru.
İngilizler uşaklık eden bu kişilerin hırsı nedeniyle de bölgenin paramparça olduğunu ve kullanılıp zillet içinde bir kenara atıldıklarıyla kaldıklarını anlattı. Bugünkü PKK ve PYD'nin durumu da bunu hatırlatıyor. İngilizler bugün de Fethullah Gülen gibi modern Lawrence'lar eliyle Türkleri ya da Salih Müslim gibi sosyalist görünümlü maşalarla Kürtleri kendi kanlı çıkarlarına alet etmek istiyorlar dedi.
Aferin, güzel. Evet, dinliyorum.
Simge Hanım bir soru sormuş.
Ben Simge Üsküdar'dan katılıyorum. Sorum, kadın erkek eşitliğine inanıyor musunuz?
Ya kadın erkek eşitliği zaten tartışılacak bir konu değil. Tabii ki var ama kadın sevgi yönüyle, şefkat, merhamet yönüyle, incelik yönüyle, tutku yönüyle çok derin bir varlıktır ve dünyanın en güzel varlığıdır kadın. Yani tutkunun yaşandığı bir varlık değil. Tutku en yüksek duygudur. Aşkın, sevginin, tutkunun, derinliğin yaşandığı tek varlıktır kadın. Ya dünyada sevgiyi en iyi ifade edebileceğimiz varlık kadındır. O yönüyle çok üstündür kadın. Evet, dinliyorum.
Çekmeköy'den Alp Bey'in bir sorusu var.
Alp, kabir azabı var mıdır gerçekten? Bunu merak ediyorum.
Yok, kabir azabı diye bir şey yok canım. Adam ölüyor, öldüğünde başka boyuta geçer. Kabir, nerenin kabri? Diyor ki, adam diyor kabrin içinde duruyor, sen ona, ya kardeşim adam mesela yanıyor, külü kalmıyor. Nerede bunun kabri? İşte diyor, ben şurada, bizim kabir belli diyor, aile kabristanı var, adam orada duruyorlar diyor, ben orada ondan konuşuyorum. Yanan adam nerede? Yahut bak 5000 yıl önce, 10.000 yıl önce adam ölmüş, kemikleri un ufak olmuş, hiçbir şey kalmamış. Evet. Mezarları dağılmış, yani hepsi dağılmış, öyle bir şey yok. Mezardan kasıt, o insanın yattığı yerden kalkmasıdır. Yani yattığı yerden, uyku halindeyken kalkacak insanlar. Öldüğünde derhal başka boyuta geçer. O ayette geçiyor, artık görüş keskindir diyor, çok nettir diyor. Cennet ve cehennem saniyeler içinde oluşur o insan için. Yani o uzun uzun yıllarca uğraşacağı, yıllarca vakit harcayacağı bir şey, zaman diye bir şey yok. Mesela öldüğünde insanı, dostları, yaşayan dostları karşılıyor. Bak öldüğünde insanı yaşayan dostları karşılıyor. Nasıl oluyor bu? Onlar da ölmüş oluyor çünkü. Yani zaman mekan oynamasından önce onlar ondan önce ölmüş oluyor. Yani çoktan ölmüş oluyorlar çünkü. Hepsi ölmüş. Ve hepsi yaşıyor. Öldü dediğin adam Allah'ın katında yine yaşıyor. Başka bir bilinç için daha doğmamış o. Sen öldü dediğin adam başka bir bilinç için daha doğmamış oluyor. Veya daha yeni doğmuş oluyor. Dolayısıyla öldüklerinde hemen ahirete gider insanlar. Yani hemen cennete ya cehennemdeki yerini alır. Neden mezarın içinde beklediğini düşünüyor? Ben onu anlayamadım insanı. Ya bir kere mezar kıyamette zaten darmadağın oluyor. Yani mezar diye bir toprak parçası bir şey kalmıyor. Bütün kainat dümdüz oluyor. O diyor ki biz diyor mesela şu semtteki mezarlığımızdan oradan kalkacağız diyor. O mezarlığın öyle o şekilde kalacağını düşünüyor. Mesela mermer lahit var, orada kaldıracak, oradan kalkacak. Öyle bir şey yok bak. Dünya tamamen toz duman oluyor. Dümdüz, tepsi gibi arazi oluyor. Hiç kimsenin mezarı kalmaz. Mezar denilen şey insanlar uyku halindeyken uyandırılıyor. Bu. Yani biraz düşünsel bunu anlayacaklar. Mesela adam denizde boğuluyor, ölüyor. Kemiği kalmış bir yerde. Mezarı falan yok.
Evet.
Yangında ölen insanlar var. Hiç buhar oluyor. Hiçbir şekilde kalmıyor. Mesela Japonya'da atom bombası patladı. Adamlar buhar oldular. Yani sadece buhar haline geldiler. Mesela yangın bombası atılıyor. Buhar haline geliyor adam. O değildir. Yani o öldüğü an başka boyuta geçer. O konuyu daha geniş sonra anlatalım. Ayetlerle anlatalım. Aydın Önal'ı tekrar tebrik ediyoruz. Yeni Şafak yazarı. AK Parti'den Ankara milletvekili. İngilizlerin devletini çok iyi anlayan aydınlarımızdan bir tanesi. Evet, dinliyorum.
Sevimli bir videomuz var.
Bir daha göstersene. Allah Allah. Bu cin bu ya. Yiyeceğim ben onu, yiyeceğim. Halis cin. Evet, dinliyorum.
Türkiye hükümeti Alman Federal Meclisi'ndeki Savunma Komisyonu üyesi vekillerin İncirlik üstündeki Alman askerlerini ziyaret etme talebini geri çevirdi. Buna karşı Merkel İncirlik'ten ayrılmayı düşündüklerini açıkladı. Alternatifi değerlendiriyoruz, Ürdün bir olasılık dedi.
İşte hepsini Allah ilhamla yaptırıyor. Ama büyük olayların olacağı anlaşılıyor. Yani gelişmeler onu göstertiyor. Adnan Bey, İstanbul'daki Suriyeli kişilerin yanlış tavırları için fikrinizi merak ediyorum. İzmir'den Teoman Bulut. Türkiye'de suç işleme oranı emniyetçe İçişleri Bakanlığı'na bildiriliyor. O suç işleme oranına göre, Türkiye geneline göre Suriyelilerin suç işleme oranı %1. Türkiye genelde %99 ise Suriyelilerde %1. Her toplumda olur. Ama en düşük suç işleme oranı Suriyelilerde oluyor. Dolayısıyla o insanların uğraşmayı bıraksınlar. Onlar bizim canımız, kardeşimiz. Nur gibi insanlar. Ama her toplumun içinden anormal insan çıkar. Her toplumun içinden suç işleyenler çıkar. O mazlumlarla, o garibanlarla uğraşmak günah, ayıp ve çirkin. Aşağıdakiler biraz imanı sohbet yapsınlar. Dinleyelim.